eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhaba. Hafta ortasında Amerika'da sıcak gündem maddeleri var. Amerika-Rusya ilişkilerini yakından ilgilendiren detaylarına Eksen'de bakacağız. Suriye ile ilgili Türk-Amerikan ilişkileri açısından yine kritik önemde bir gündem maddesi var. O da Trump yönetiminin Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere ağır silahlar sağlama, tedarik etme kararı alması. Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyaretinden öncesine denk gelmesi son derece dikkat çekici. Meseleyi programın ikinci yarısında Bora Bayraktar'la, gazeteci ve akademisyen Bora Bayraktar'la ele alacağız. Türk-Amerikan ilişkilerinin nelerin beklediğini anlamaya çalışacağız. Avrupa'dan, Orta Doğu'dan başlıklarımız olacak eksende. Dünyanın dört bir yanından gelişmeleri aktarmaya çalışacağım sizlere. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden, ayrıca internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin bloğundaki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım eksene. Evet, öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta Washington'da Amerikan Başkanı Donald Trump'la görüşmesi var. Kritik bir görüşme bu, çünkü bir dizi başlık var. Suriye'de YPG ile Amerika arasındaki ilişkilerin giderek sıkılaşması, YPG'ye ağır silah verilme kararı, ayrıca Türkiye'nin başka dosyaları da var. İran'la ilgili İran asıllı iş adamı zarraf meselesi var, Halkbank Genel Müdür Yardımcısının tutuklanması meselesi var, Fethullah Gülen'in iadesi meselesi var. Türkiye için çok kritik başlıklar var ve Türkiye'den de bir heyet, üst düzey heyet, iki gündür aktarıyorum size, Washington'ı ziyaret ediyordu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, onlar Amerika'dayken Amerika'dan önce bir takım sızıntılar geldi, ardından da dün akşam Amerikan Savunma Bakanlığı'nın açıklaması geldi. Bakanlık, Donald Trump'ın Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği YPG'ye silah vermesi talimatını imzaladığını açıkladı. Beyaz Saray'da açıklamayı teyit etti. Pentagon sözcüsü Dana White'ın yazılı açıklamasında IŞİD karşısında Rakka'da açık bir zafer kazanmak için Başkan Trump gerekli gördüğünde Suriye Demokratik Güçlerinin Kürt unsurlarını teçhizatlandırmak üzere Savunma Bakanlığı'nın yetkilendirdiği ifadelerine yer verdi. Tabii dünya çapında yankı uyandırdı bu, çünkü Türkiye'nin sert itirazlarına rağmen alındığı ortada. Amerikan yönetiminde IŞİD'le mücadelede YPG'nin asli unsurunu teşkil ettiği Suriye Demokratik Güçlerinden başka bir güç olmadığı fikri herkesin malumu. Özellikle de Amerikan yönetiminin askeri kanadı ve Pentagon'un görüşünün bu olduğu defalarca yazılıp çizildi. Reuters'a konuşan bir Amerikalı yetkili, YPG'ye hafif silahların yanı sıra mühimmat, makinalı tüfek, zırhlı araç ve teknik araç gelecinde vereceğini söylemiş durumda. Şimdi tabii Türkiye'den tepkiler gecikmedi. Birazdan aktaracağım size. Bu tepkilerin geleceği de herkesin malumu olduğu için aslında Nurettin Canikli'nin ilk açıklaması olduğunu belirtelim. YPG'ye silah yardımı kabul edilemez. Böyle bir politika kimseye fayda sağlamaz. ABD, YPG üzerinden terör örgütü PKK'ye her türlü desteği veriyor. Beklentimiz bu hatanın durdurulması, demişti Twitter'dan yaptığı açıklamada. Dolayısıyla daha sonra Çavuşoğlu'ndan, Dışişleri Bakanı'ndan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan tepkiler geldi, ama bunlardan önce Amerika'dan bir dizi açıklama, teskin etme açıklamasının geldiğini aktarmam lazım. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, güvenlik riskleri konusunda Türkiye'ye güvence veriyoruz dedi. Daha Türkiye'nin açıklamaları gelmeden önce. Ve Litvanya'ya giden James Mattis, Amerikan Savunma Bakanı, ki Dana White da bu yazılı açıklamayı yapan şahsiyet de Mattis'le beraberdi. İlk ondan açıklama gelmişti. Kaygıların farkındayız. Türk hükümetine ve halkına şu konularda güvence vermek isteriz. ABD, NATO müttefikini koruma ve yeni güvenlik risklerinin önüne geçme taahhüdünde bulunmaktadır, demişti. Mattis daha sonra Fikri Işık'la, Savunma Bakanı'yla telefonda görüştü. Ardından da kendisi açıklama yaptı kısa süre önce. Diyor ki, Amerikan Savunma Bakanı. Amacımız Rakka'yı almak için Türklerle beraber çalışmak. Bunu nasıl yapacağımızı çözeriz. Tüm endişeleri gidereceğiz dedi Matisse. Türkiye'nin güney sınırının güvenliği için Ankara ile yakın bir işbirliğinde olacağız. Avrupa'nın güney sınırıdır. Yakın irtibatta olacağız açıklaması yaptı. Evet, Suriye Kürtleri memnun. Salih Müslim, PYD siyasi kanadını, Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmanın diyelim, siyasi kanadı PYD'nin eş başkanı Salih Müslim, bu kararı, Amerika'nın YPG'ye silah verme kararını resmen onaylamasını zaten bekledikleri bir karar olduğunu söyledi. Rakka kampanyası terörizme karşı uluslararası koalisyonla paralel ilerliyor. Demokratik Suriye güçlerine, Suriye Demokratik güçlerine ve onun parçası olarak savaşan silahlı gruplara silah tedarik etmeleri doğal diye bir ifade kullandı. YPG sözcüsü Redur Celil'den açıklama var. Amerika'nın kendilerine Rakka operasyonunda kullanılmak üzere ağır silah verme kararına dair bir yazılı açıklama yapmış. Kendisi Reuters'ta yer alıyor. Bundan sonra bu tarihi kararın ardından YPG hızlı bir biçimde terörizmle mücadelede daha etkili, daha kararlı ve daha güçlü bir rol üstlenecek. Terörizmle savaşan tüm demokratik güçler için bir itici güç demiş silah yardımı için. Bu kararın olumlu, hızlı ve büyük sonuçlar getireceğini de kendisi dile getirmiş. Evet, başta dediğim gibi Türk heyeti Washington'daydı. Pek bir dizi görüşme yapmıştı. Orgeneral Akar, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, McMaster, Trump'ın danışmanı, ulusal güvenlik danışmanı Herbert Raymond McMaster ile de Beyaz Saray'da görüşmüştü. Hatta Donald Trump ile ayaküstü bir görüşme de yaptıkları belirtiliyor. Hürriyet gazetesinin haberinde yer alıyor. Bu Türk halkına olumlu düşüncelerini dile getirdiği Trump'ın bir tek aktarılan o. Ama tabii bu temaslar bir şeyi engellemedi. Türkiye'nin olmasına karşı olduğu şeyi, silah verilmesini engellemedi. Bu yüzden açıklamalar var. Nurettin Canikli'yi demin aktarmıştım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kararı değerlendirirken Suriye'de yanlış adımlar atılmamalı dedi. YPG'lerin ve Arapların ayrılması gerektiğini söyledi. Rakka'ya Arapların girmesinde fayda var. Buraya ilave ılımlı güçler yapılabilir. Öyle demiş, öyle kullanmış cümleyi. Rakka %99 oranda Sünni Arap bir şehir demiş. Şehirlerin geleceğinin iyi planlanması gerektiğini söylemiş. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyorsak, özellikle Irak'ta yaptığımız hatalardan ders alarak yanlış adım atmamamız lazım. Neyi kastediyor burada? Irak Kürdistan'ın kurulmasını kastediyorsa tabii Türkiye'nin çok yakın ilişkileri var. Ama tabii başlangıçta Irak Kürdistan için de aynı şeyler geçerli olmuştu herhalde. Onu kastediyor olsa gerek. YPG ve PKK aynı, bir fark yok. Bunların eline geçen her silah Türkiye için tehdittir. Yakalanan silahları daha önce sizinle paylaşmıştık. Bizim bu konudaki düşüncemizi Amerikan yönetimi çok iyi biliyor. Bu konuları ABD ziyareti sırasında Cumhurbaşkanımız ve Trump görüşecektir. Tüm düşüncelerimizi gerekçeleriyle beraber anlatacaktır. Cumhurbaşkanımız gündeme getirecektir demiş. Yani bu görüşme öncesi verilen bu karara rağmen görüşmenin yapılacağını, Türk tarafının Washington'a gitmekten vazgeçmeyeceğini anlıyoruz bu açıklamadan. Başbakan Binali Yıldırım'ın da yaptığı açıklama var. Biraz da James Mattis'in, Amerikan Savunma Bakanı'nın yaptığı endişeleri gidereceğiz açıklamasına yanıt niteliğinde diyor ki Yıldırım, Türkiye'nin bu konudaki durumu çok nettir. Düşüncesinde herhangi bir kafa karışıklığı yoktur. Bölgede PKK'nın bir başka terör örgütü DEAŞ, IŞİD'i kastediyor, Arapçası DEAŞ. DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıdır. Bunu net bir şekilde muhataplarımıza söyledik. O terör örgütü de sizin başınıza bela olur. Bunu ABD çok iyi bilmektedir. PKK'ye doğrudan ve dolaylı yardım anlamına gelecek girişimleri biz kabul etmemiz söz konusu değil. Amerika ve Türkiye önemli iki ortaktır. Stratejik düzeyde ilişkilerimiz ile terör örgütleri arasında ABD'nin tercih yapma cihetine gitmesini düşünmüyoruz demiş. Hassasiyetlerinin dikkate alınacağının altı çizilmiştir Türkiye'nin demiş. Aksi karar olursa tabii ki bunun doğuracağı sonuçlar var. Amerika için de olumsuz bir netice ortaya çıkacaktır ifadelerini kullanmış Binali Yıldırım. Tabii şimdi herkes ne olabilir acaba? Bu karardan geri dönülmezse olumsuz sonuç ne olabilir sorusunu yöneltiyor. Evet. Bu konuda çok yorumlar yapılacak. Biz de programın ikinci yarısında Bora Bayraktar'a soracağız ne olabilir olumsuz sonuçlar şeklinde. Şimdi tabii Batı medyasında daha da fazla işlenecek muhtemelen bugünden sonra. Dün akşam geldiği için karar. Wall Street Journal'da haber var. Haber analizi var. Türkiye'nin Irak operasyonuna katılmak için Arap savaşçıları birleştirdiği, binlerce Arap savaşçıyı birleştirdiği, YPG'nin operasyona katılmasını engellemeye çalıştığı ama onların burada bir rol oynamasının beklenmediğini söylüyor. Bu Türkiye'nin tezi zaten. Yani orası şimdi artık mezhebine göre her yer Orta Doğu parçalara ayrıldığı için, orası Kürt, orası Sünni Arap, orası Şii, orası bilmem ne diye bakıldığı için işte Rakka Arap, o yüzden oraya Araplar girmedi şeklinde bir perspektifin tezahürü bu. Türkiye onu dile getiriyor zaten Mevlüt Çavuşoğlu da. Fakat tabii bu o kadar işe yarayacak mı? Wall Street Journal bu konuda bir Faylak El Şam örgütüne mensup birisine danışmış, Muhammed El Masri. Kendilerine ihtiyaç olduğunu söylemiş o da. Biz olmadan savaşı bitiremezler demiş. Yoksa çoktan biterdi demiş. Kapasitesi olsaydı YPG'nin Rakka'yı almaya çoktan biterdi demiş. Times gazetesinde ise Amerika'nın Suriye'deki Kürtleri silahlandırarak Erdoğan'ın öfkesini göze aldığı ve ziyarette gölge düştüğü yorumu yapılmış vaziyette. Evet, Savunma Bakanı Fikri Işık'tan bir son dakika açıklaması var, onu da aktarayım bu bağlamda. Amerika'nın YPG kararına dair bölgede vahim sonuçlara yol açacağını biliyoruz demiş. Neyi kastediyor vahim sonuçlardan? Bu soruyu da Bora Bayraktar'a sormaya çalışacağız, konuşmaya çalışacağız. Suriye'nin kuzeyinde Astana süreci devam ederken, Astana-Cenevre süreci 16 Mayıs'ta BM'nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura'nın tarafları çağıracağını biliyoruz. Moskova ve Kahire'deki gruplar dış muhalefet olarak onlardan olumlu yanıtlar gelmiş vaziyette. Cenevre'ye biz gideriz diyorlar. Bu arada Suriye'nin kuzeyinde ENKS'ye yani Barzani yanlılarına ait 54 ofis varmış. Ruhsatları olmadığı gerekçesiyle PYD tarafından kapatılmış buraları. Evet, daha önce çalışma izni olmaması gerekçe gösterilmiş idi. Sahada dün 9 Mayıs törenleri sırasında sebebiyle Suriye'deki hava üssü Rusya'nın Humeym'de törenler vardı. Bu törenlere Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad mesaj yollamıştı. Mesajda da Nazileri yenen Rus askeri kahramanlarına övgü vardı ve Rus askerlerine, Suriye'de terörle mücadele eden Rus askerlerine, büyük anavatan savaşında Nazileri yenen Sovyet kahramanlarına benzetmişti. Putin'e destekleri için teşekkür de etmiş vaziyette. Sınırın Irak ayağında Mahmur'da IŞİD ve Peşmerge arasında çatışma çıktığı ve IŞİD militanlarının pusuya düşürüldüğü Peşmerge tarafından bilgileri var. Ayrıca Irak Başbakanı Abadi'nin de Bağdat'ta Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Kerkük'teki oldu bittilere itiraz ettiği, bir de PKK'nin örgüt filaması ve Abdullah Öcalan posterlerini asmasını kabul etmedikleri yolunda bir açıklaması var Abadi'nin. Bu tür hareketleri kabul etmiyoruz, yeni çatışmalara kapı aralar diyor. Yine bağlantı olarak İran sınırında Türkiye duvar örmekten bahsediyordu. Bütün bu bölge enfekte olduğu için artık her şeye, bir de Türkiye'ye Afganistan'dan milyonlarca mülteci gelebilir diye de haberler de çıkmıştı. Ondan sonra gündeme gelmişti zaten bu mesele, duvar meselesi. İran Dışişleri Bakanlığı olumlu karşılıyoruz demiş. Hatta daha erken hayata geçirmek için Türkiye'ye yardım etmeye hazırız diye bir açıklama yapmış. Sınırlara böyle Orta Doğu'da artık duvarlar örülüyor. Gerçi duvar örülmeyince bu sefer de militanlar oradan oraya geçip geçip duruyorlar diye insan düşünüyor. Evet. Evet. Devam edelim. Suriye bağlantılı ama Amerika'ya, Rusya'ya uzanan, ayakları olan gelişmeler var demiştim. Başta da söylemiştim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Güvenlik Konseyi'ni topladı. Suriye'deki gerilimi azaltma bölgeleri, çatışmayı azaltma bölgeleri meselesi hem de Amerika ile işbirliği meselelerini ele aldı. Zamanlaması dikkat çekici tabii. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Washington'da ilk defa yüz yüze Oval Ofis'te Donald Trump tarafından ağırlanıyor. Başladı görüşmeler, gelen haberlere göre görüşme başladı. Oval Ofis'te bakalım buradan ne çıkacak, ama öyle bir zamana denk geldi ki hakikaten çok dikkat çekici, çünkü öncesinde dün akşam Amerika'da fırtınalar kopmaya başladı. Niye? Çünkü Rusya ile ilgili bu casusluk, siber casusluk skandalları bitmek bilmiyor. Amerikan seçimlerine de bir şekilde ve sonrasında damgasını vurmuştu. İstihbaratın raporları da karışmıştı. Ortaya kanıtlar da konulamamıştı. Amerikan istihbaratı çok yıpranmıştı. CIA ile FBI birbirlerine girmişlerdi hepsi ve en sonunda Donald Trump FBI direktörü James Comey'nin dün akşam görevine son verdiği gelişmeler oldu ve ortalık karıştı. Görevden aldığı mektubunda dikkat çekici bir ifade de kullandığı görülüyor. Donald Trump'ın kendisine 3 kez kendisi hakkında bir soruşturmanın olmadığı konusunda bilgi verdiği için teşekkürlerini iletiyor ama bunun Adalet Bakanlığı'nın kendisinin yani Comey'nin FBI'yi yönetmeye ehil olmadığı hükmünü de etkilemeyeceğini belirtiyor mektubunda Donald Trump. Bu mektubun iletişi şekli de tabii kovma mektubu alenen. Los Angeles'ta FBI çalışanlarına konuşma yaparken kovulduğu söyleniyor. Dün akşam farklı iddialar ortaya atılmıştı. Koruması götürdü diye. Korumasının elden mektubu ulaştırdığı FBI merkezine belirtiliyor. Oval Ofis'te ilgili işlerine bakan başkanın Keith Schiller öyle açıklamış. Dün bayağı bir fırtına resti gece boyunca. Ve sonuç itibariyle Comey'nin bu işe hazırlıksız yakalanıp ne yapacağını şaşırdığı bir durum oluştu. Konuşmayı iptal etti. Washington'a gitti Comey ve tabii ortalık karıştı. 56 yaşındaki Comey'nin göreve son verilmesi Trump yönetimi diyor ki Adalet Bakanı Jeff Sessions bunu istedi ve yardımcısı daha birkaç hafta oldu göreve başlayalı Rosenstein. Onlardan geldi bu tavsiye. Trump da bu tavsiyeye uydu deniliyor. Ama tabii işler biraz daha karışık. Çünkü ta başkanlık seçimleri öncesinde Hillary Clinton'ın e-posta skandalıyla başlayan bir süreç ve bu süreci Comey'nin yönetme biçimi söz konusu. Obama yönetimi döneminde sızıntılar, e-posta sızıntıları, Demokratik Parti'nin Hillary Clinton'ın kendi özel serverlarını kullanarak yani ulusal güvenliği tehlike altına atarak e-postalar gönderdiği ortaya çıkmıştı ve FBI soruşturmasından sonra Comey bu konuyu bu konuda bir takım sorunlar olduğunu belirtmekle beraber önce konuyu kapattı. Oysa kararı verecek olan tabii Adalet Bakanlığı'ydı. Herkes o zaman eleştirdi. Daha sonra da başkanlık seçimlerinden çok kısa bir süre önce, birkaç gün önce tekrardan bu soruşturmanın baskılar sürünce tekrardan bu soruşturmanın devam edeceğini yine kendisi açıkladı. Aslına bakarsanız son 6 aydır en başta demokratların çok ciddi ağır eleştirilerine hedef olduğunu görüyoruz biz. Comey'nin öyle ki Podesta, Hillary'nin kampanyasını yürüten şahsiyet, kendisinin tutumlarının Hillary'nin asistanıyla ilgili kongrede ifade vermişti Comey, tiksindirici olarak bulunduğu Amerikan halkı tarafından gibi yorumları vardı. Ama tabii Trump'ın Comey'i görevden alması bambaşka bir tartışmaya daha sebebiyet veriyor. Amerika'daki kontrol, denge kontrol mekanizmalarını bozuyor. Çünkü Trump kendi yönetiminin soruşturulmasına, kendi yönetim yetkililerinin ucu tabii ki bir şekilde kendisine dolaylı olarak dokunuyor. O soruşturmanın önünü kesmiş oluyor. Dolayısıyla da Amerika'da şimdi azil tartışmaları bir yanda Trump'la ilgili belki yoğunlaşacak. Özel soruşturma çağrıları şimdiden yapılıyor Demokratik Parti tarafından. Diğer yandan da Hillary Clinton hakkındaki bu e-posta skandalının daha da derinleştirilmesi. Trump'ın hatta kampanya döneminde onu içeri tıkmaktan bahsettiğini biliyoruz Hillary Clinton'ı. Diğer yandan da onun yoğunlaşması bekleniyor. Tam bir fırtına kopuyor Amerikan başkentinde, derin devletin kanatları arasında. Böyle özetlenebilir. İşte Richard Nixon'ın Watergate soruşturmasında kendisinin üstüne giden özel savcıyı görevden almasına uzanan tarihsel atıflarla mesele işlenir oldu. Tabii Donald Trump bu arada neredeyse Rus casusu ilan edilmediği kalmıştı. Ana akım medya tarafından böyle bir hamle çıktı ortaya. Demokratlar daha çok Comey'e sahip çıkıyorlar. Kendi eleştirdikleri Comey'e, FBI başkanına sahip çıkıyorlar şimdi. Böyle taraflar, saflar farklı farklı yerlerden tutuluyor. Bir acayip durum söz konusu. Bir bakalım bu soruşturma nereye varacak? Kimin ne kadar parmağı var? Onu da göreceğiz. Rusya tabii bütün bunların odağında bir de Rusya unsuru vardı. Kremlin'den açıklama geldi yeni. FBI direktörünün kovulmasına dair bir ilgileri olmadığını kendilerinin Trump'ın bu kararıyla söyledi Dmitry Peskov. Umarız Amerika-Rusya ilişkilerini etkilemez dedi. Tam da Lavrov'un Beyaz Saray'da Oval Ofis'te kabul edildiği edilmesi öncesinde denk geliyor bu arada. Her şey üst üste oturuyor. Comey'nin görevden alınması tamamıyla Amerika'nın iç meselesi. Amerikan başkanının bağımsız olarak aldığı bu kararın Rusya ile bir ilgisi yok ve olamaz dedi. Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de aynı şekilde Rusya arasında Trump ve Rusya arasında var olan bağları, var olduğu iddia edilen bağları soruşturan FBI başkanının görevden alınmasının Rusya olamayacağını söyledi kendisi. Trump'ın ekibinden birçok kişinin muhalefetin baskısıyla görevi bıraktığını, burada da Michael Flynn'e atıf yapılıyor en başta. Çünkü Rusya elçisi Sergey Kislyak'la telefonda konuştuğu için bu telefon görüşmesinde bazı şeyleri sakladığı, yaptırımlar meselesini sakladığı iddialarıyla görevden alınmıştı Trump tarafından Michael Flynn. Feda edilmişti bu bağlamda, ona atıf yapıyor. Ekibinden birçok kişinin muhalefet baskısıyla görevi bıraktığı göz önünde bulundurursak bir bakıma karşı adım olarak görebilir yorumunu yapmış Konstantin Kosaçev. Başka yerlerden de tepkiler var. Eski NSA çalışanı Amerika'yı terk etmek zorunda kaldı bir şekilde. Yargılandı, işte Obama tarafından affedildi, hatırlayalım. Sızıntıların kaynağı Edward Snowden. Amerikan halkını Comey'nin görevine son vermesine karşı çıkmaya çağırdı. Twitter'dan görüşlerini paylaşmış. Siyaseti bir kenara bırakın, FBI'nin işlerine yönelik bu siyasi müdahale, bunu tabii doğal olarak siyasi müdahale olarak Amerikan sistemi içerisinde yorumluyor Snowden. Buna karşı çıkılması gerektiğini, eğer ben kovulmasına, ki kendisini suçlamıştı, yıllarca hapse atmaya çalışmıştı Comey, ben kovulmasına karşı çıkabiliyorsam siz de yapabilirsiniz tepkisini gösterdi. Hollywood'dan işte Jim Carrey'den tutun da ünlü şarkıcı Cher'e kadar herkes bir şekilde Comey'nin kovulmasına, Michael Moore, kirli yozlaşmış işler oluyor, gerçek ortaya çıkacak, çözülme devam ediyor tepkisini göstermiş. Başkanın kendisini soruşturan kişiyi kovması olarak tabii algılanıyor. Hollywood'dan da tepkiler var. Bu arada WikiLeaks'te bu arada batılı gizli servislerin bütün dünya genelinde, özellikle Amerikalıların casusluk faaliyetlerini deşifre eden WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange dün akşam saatlerinde James Comey'e iş teklif etti. Cesetlerin nereye gömüldüğünü biliyor, WikiLeaks'te çalışmak tatmin edicidir diye de ekledi. Bayağı böyle heyecanlı bir diziye dönüşmüş vaziyette Amerikan derin devleti içerisindeki bu mücadeleler. Donald Trump da en son yine tweet atmaya devam etti. Biraz bu çağrılar yapan, Comey hakkında konuşan Senatör Richard Blumenthal'ı hedef alan konuşmasını şaka gibi diye nitelendirmiş. Kendisinin Amerikan tarihindeki en büyük askeri facialardan birinin sorumlusu olduğunu söylüyor. İşte biraz Blumenthal'ı yüklenmiş Vietnam'dan filan bahsederek, oradaki şeylerinden bahsederek ve asıl Comey Washington'da herkesin güvenini kaybetmişti. Demokratların da cumhuriyetçilerin de, her şey sakinleştiğinde bana teşekkür edecekler diye tweet attı. Tabii Amerikalılar eleştiriyorlar, hala Donald Trump bu arada tweet atıyor diye konuşuyorlar. Evet, vaktim azalıyor. Birkaç başlık Orta Doğu'dan aktaracağım. WikiLeaks sızıntılarında suçlanan 35 yıl hapse mahkum edilen Bradley Manning 7 yıllık hapsin ardından özgürlüğü için gün sayıyor. Chelsea Manning diye de biliniyor. Obama affetmişti kendisini. Amerika'da Washington eyaletine bağlı Hanford Nükleer Rezervasyon Merkezi'nde radyoaktif atıklarla dolu depolama tünelinin bir bölümü çökmüştü. Bayağı bir sızıntı olur diye korktu insanlar ama bir şey olmamış. Biraz radyoaktif atık içeren tankerler vardı, oradan kaynaklandı bu panik durumu diyelim. Orta Doğu'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüşmüştü, dün aktarmıştım. Daha sonra iki devletli çözüm vurgusuyla Trump'ın yardımıyla bir şekilde Netanyahu'yla bir araya gelme umudunu dile getirmişti Abbas. Şimdi Rusya'da, Moskova'da Putin'le görüşecek, Soçi'de görüşecek ve ardından da Trump'ı da ağırlamayı umuyor. Beytüllahim'e gitmesi beklentisi altında Mahmut Abbas. Filistin'de başka Pizza Hut, İsrail Şubesi, açlık grevindeki Filistinli mahkumların liderlerinden Mervan Barghouti'nin gizlice yemek yediği öne sürülen fotoğrafı Facebook sayfasında yayınlayınca büyük tepki topladı. Boykot çağrıları ve siz sonunda şirket özür dilemiş bu çağrılardan ötürü. Bunun da sahte olduğunu söylüyor. Filistinler İsrail'in kendilerine karşı yürüttüğü psikolojik savaş olduğunu söylüyor. Bir de mangal partisi yapılmıştı cezaevi önünde, dünyada yankılanmıştı. İsrail'in Türk Büyükelçiliği bakanlığa çağırdığı, dün aktarmıştım size. Sebebi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs'le ilgili sert açıklamalarına sert tepki vermişti İsrail. Ezan yasağı konusunda özellikle yüz binlerce Müslümanı İsrail'e, Kudüs'e gitmeye davet etmişti Cumhurbaşkanı. İsrail Dışişleri Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'i bakanlığa çağırdığı haberleri yansımıştı ama bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Görüşüldü telefonda ama bakanlığa çağrılmadı demişler. Evet, dün aktarmıştım size Rusya'da Zafer Günü ölümsüz alay yürüyüşü. Yaklaşık 8 milyon insan katılmış bu yürüyüşe. Sadece Rusya'da değil tabii, Berlin'de de yapıldı bu yürüyüş. Kırım'da da yapıldı. Sırbistan'da da yapıldı. Aslında Rusya'ya yakın olan ülkelerin bulunduğu yerlerde yapıldığını belirtmek lazım. Bir de tabii Nazilere karşı mücadele veren ülkeler diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Britanya Başbakanı Theresa May ile telefon görüşmesi var. İkili ilişkiler, bölgesel sorunlar ele alınmış. Avrupa Birliği konusu özellikle. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye silah vermeye devam edebilir miyiz tartışması başlattığını aktaralım. Batı Avrupa'dan uzaklaşmakta olduğu Yeni Ölçümler diye bir kitap yayınlamış. Orada bu soruları soruyor kendisi. Almanya'ya ilticacı Türklerin sayısında rekor artış olduğu haberleri geliyor. Federal Göç Mülteci Dairesi tam bir rakam vermemiş ama hakikaten sayıları katlandı deniliyor. Evet. Bunun dışında bakıyorum başka. Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri geride kaldı. Emmanuel Macron'un zaferi konuşulurken diğer yandan Le Pen ailesine çatlak çıktı. Ulusal Cephe'nin genç adayı yeğen Marion Maréchal Le Pen siyaseti bıraktığını açıkladı dün. Halbuki kendisinden de Marine Le Pen'den sonra da başa geçebilir deniliyordu. Biraz daha sivri bir isimdi ama böyle bir sarsılma yaşanmış. Evet. Güney Kore'de Kuzey Kore ile yakınlaşma yanlısı bir sol, liberal sol diyelim, Moon Jae-in zaferini ilan etti seçimlerde, devlet başkanlığı seçimleri sonrasında. Adil ve birleşmiş bir ülke vaat etti. Kuzey Kore ile Amerika arasında gerilim sürerken dikkat çekici bir gelişme bu. Kuzey Kore'ye daha farklı bakan bir liderin bulunması. Yolsuzlukla suçlanan, görevi kötüye kullanmakla suçlanan devlet başkanı Park Geun-hye Mart ayında azledilmişti ve sonra seçimlere giden süreç başlamış idi. Evet, biraz müzik dinleyelim. Katrin Duska'dan Won't Leave'i dinleyelim. Az sonra Bora Bayraktar'la beraber buradayız. So thoroughly, but denying all love is where you've left me. We were never believers, yet I'm down on my knees, praying to escape from these tricks my mind plays. While I'm holding, I'm holding, I'm lying out cold. I'm holding, I'm holding, I'm crying out for more. Cause you won't leave me alone, can't leave me alone, don't leave me alone. No, you won't leave me alone, can't leave me alone, don't leave me alone. Even though only your eyes can speak to me, and even though only your lips can sing to me, although only to yourself I preach so lasciviously. When I told you you broke me, I meant it literally. While I'm holding, I'm holding, I'm lying out cold. I'm holding, I'm
dropping on a force. No, you won't leave me alone. Can't leave me alone. Don't leave me alone. No, you won't leave me alone. Can't leave me alone. Don't leave me alone. You had me between your thighs, toes intertwined, forming grooves into a grave.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci ve akademisyen Kültür Üniversitesi'nden Bora Bayraktar var. Hoş geldin yayınımıza Bora.
Merhaba, iyi yayınlar.
Şimdi fırtınalar kopuyor. Ne zamandır da konuşuyoruz. Suriye'nin kuzeyine yönelik Türkiye nasıl bir rota çizgi belirleyecek? Henüz belli değil çünkü işte referandum var. Çünkü kilit görüşmeler, üst düzeyde görüşmeler var diyoruz. Mayıs başında Soçi'de Rusya Devlet Başkanı tarafından ağırlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ardından Suriye'de çatışmaların azaltılması için bölgeler tesis edilmesi mutabakatı imzalandı. Ama bitmedi, nokta konulmadı çünkü işin bir de Donald Trump ayağı var. 16'sında Washington ziyareti olacak Cumhurbaşkanı'nın ve Amerikan yönetimiyle görüşmeler yapacak. İşte tam böyle bir zamanlama, tam da görüşmelerden önce, tam da çok üst düzeyde bir Türkiye heyeti Washington'a gitmişken, bir haftadır neredeyse oradayken çok kritik bir karar geldi. Bekletmeden, sızıntıları da olmuştu öncesinde, Amerikan yönetimi, Trump yönetimi Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin terör örgütü olarak nitelendirdiği YPG'ye silah verilmesi talimatını imzaladı. Bunu öncelikle, bu karar niye şimdi verildi, nasıl oldu da bu görüşmeden önce verildi ve nasıl okumak lazım?
Bence bu kararın şu anda verilmesinin sebebi biraz Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın, Savunma Bakanlığı'nın bastırmasıyla oldu. Çünkü Türkiye'nin bu konuda, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sırasında itiraz edeceği, muhtemelen Trump'ı ikna etmek için önüne bir takım belgeler, fotoğraflar koyacağı ve bunun için bastıracağı biliniyordu. Zaten Türkiye bunun işaretlerini önceden beri veriyordu. Amerikan Başkanı'nın da bu konuda belki bir tavır değişikliği içine girebileceği havası hakim oldu. Sadece başkan değil, aynı zamanda Amerikan yönetimi içerisinde bir takım çevreler de Türkiye'nin bu şekilde kenara itilmesinin doğru olmayacağını, stratejik olarak hata olacağını söylüyorlardı. Zannediyorum bu tartışmalara müsaade etmemek için bir ön alarak Savunma Bakanlığı bunu Trump'a imzalattırmış oldular ve böylece Obama döneminden kalan bu PYD politikası resmiyet kazanmış oldu. Zaten bu silahlar bir ölçüde gidiyordu. Şimdi daha hem ağır silahlar gidecek hem de resmi olarak hali olacak. O açıdan bence zamanlaması bu şekilde. Tabii diğer taraftan Türkiye'nin bu konuda açılan fırsat penceresini kaçırdığı da bu şekilde netleşmiş oldu. Çünkü Trump yönetimiyle beraber bir fırsat vardı. Yani yeni bir yönetim, yeni bir anlayış, Türkiye'nin kendini ifade etme ve Suriye'nin kuzeyindeki hassasiyetlerini anlatma şansı vardı. Bu da iyi kullanılamadı belli ki. Ve şimdi böyle bir noktaya gelindi. Tabii Amerikan yönetimi içerisinde de bugün bir takım, yani eski Washington Büyükelçisi James Jeffrey'nin yazıları var. Bazı uzmanların yazıları var bunun Türkiye ile ilişkileri zedeleyeceğine dair.
Ne yapar Bora? Yani şimdi şunu da hatırlayarak fikrini söylersen, çok kısa bir süre önce herkesin, bütün uzmanların aynı şekilde yorumladığı, Türkiye'nin hem Karaçok bölgesine, oradaki PKK unsurlarına, hem de sınırın Irak tarafındaki Şengal, Sincar bölgesine hava saldırıları olmuştu ve Amerikan yönetimi bunları sert biçimde eleştirmişti. Daha sonra sınırda da Amerikan askerlerinin konuşlandığını gördük. Gerçi Afrin'de de Rusya ile ilgili, Rusya ile benzer gelişmeler oluyor ama Rusya biraz daha temkinli bir adımlar atarak ilerliyor. Amerikalılar daha net tepkilerini ortaya koydular. Şimdi bütün bu gelişmeler, o zaman Türkiye'nin verdiği mesaj bu bizim sınırımız mesajıydı. Şimdi de Fikri Işık'ın vahim sonuçlar doğurur mesajı en son yaptığı açıklamada, çok kısa süre önce yaptığı açıklamayı, yine Başbakan Yıldırım'ın benzer bir açıklaması var. Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı'nın var. Ne olur Türk-Amerikan ilişkileri bu bağlamda? Bir şey değişir mi? Yoksa yani Cumhurbaşkanı mesela Amerika'ya gitmekten vazgeçebilir mi? Yoksa hiç umursamadan gidip Oval Ofis'te tezleri tekrarlar mı?
Yani ben şöyle düşünüyorum. Türk-Amerikan ilişkileri zaten oldum olası inişli çıkışlı ve sorumlu bir ilişki biçimi. Türkiye'nin çok önemli hayati konularında genellikle Amerikan tarafının çok da yanında olmadığını görüyoruz. Yani gerek Ermeni iddiaları meselesi var. Onun dışında Kıbrıs Barış Harekatı dönemi var. İşte bu PKK meselelerinde. Türkiye zaten Amerika ile bu konularda hiçbir zaman istediği düzeye ulaşamadı. Fakat bu, yani bu kadar göz göre göre Türkiye'nin terör örgütü dediği bir yapıya silah veriliyor olması herhalde ilişkilerin en alt düzeye geldiği dönemlerden biri. 1 Mart tezkeresiyle paralel bir bence kırılma noktası bu. Hı hı. Ama tabii Türkiye ile Amerika'nın ilişkileri sadece PYD meselesi değil. Başka pek çok konu var. Yani Türkiye bugün eğer köprüleri atarsa ve işte Cumhurbaşkanı Trump'la görüşmekten vazgeçer, işte ilişkileri daha da düşük düzeye çekerse bu Türkiye'nin yararına olmayacaktır. Bunun örneklerini biz İsrail meselesinde gördük, Mısır meselesinde gördük. Yani ilişkileri alt düzeye çektiğiniz zaman etkinizde kalmıyor zaten. Hı hı. Oysa ki Türkiye'nin PYD dışında işte bir 15 Temmuz meselesi, FETÖ liderinin iadesi gibi beklentileri var, başka konular var. O açıdan ben bu ziyarete gidileceğini tahmin ediyorum ama büyük ölçüde bu bir hasar tespit ziyareti olacaktır. Türkiye kuşkusuz eleştirilerini dile getirecektir. Karşılığında Amerika'nın da Türkiye'ye eleştirileri var. Böyle bir müzakere süreci olacak ama yani şu söylenebilir, Türkiye ile Amerika arasında bir ittifak ilişkisinden ziyade şu anda bir iki rakip ülke, bir rekabet ilişkisi gelişme yönünde. Bu tabii Türkiye'yi biraz daha Rusya ile yakınlaşmaya itebilir. Hı hı. Türkiye kendi Cumhurbaşkanı ifadesiyle kendi göbek bağını kendi kesme gibi, yani buradaki operasyonları yapabildiği ölçüde kendisi yapmaya çalışabilir. Amerika'nın Suriye Demokratik Güçleri'nin PYD üzerinden yapmakta olduğu Rakka operasyonunu belli ölçülerde rahatsız edecek eylemler yapabilir. Yani Türkiye'nin de seçenekleri var ama
evet.
Yani şu çok net. Türk-Amerikan ilişkileri bence 1 Mart tezkeresi dönemi gibi sıkıntılı bir sürece doğru sürükleniyor.
Peki Savunma Bakanı Pentagon Şefi James Mattis'in de açıklaması var. Bir yandan da böyle hani biraz yumuşatır gibi, amacımız Rakka'yı almak için Türklerle beraber çalışmak diyor ama bunu nasıl yapacağımızı çözeceğiz diyor ama nasıl çözecekler? Yani hakikaten ortada dramatik de bir durum var. İki düşman söz konusu. Nihayetinde Türkiye öyle görüyor, terör örgütü olarak görüyor ve ayrıca o ağır silahların, yani endişeleri gidireceğiz derken o ağır silahların, verilen silahların, Amerikan silahlarının Türkiye'ye karşı kullanılmasını engelleyeceklerini anlıyorum ben en başta. Bunun dışında nasıl olacak da beraber Rakka'ya geçilecek, bir orası muğlak herhalde. Ne anlama geliyor olabilir bu Amerikalıların söylediği? Yani panikle söylenmiş sözler mi, yoksa arkasında başka bir, hakikaten bir ufuk açıcı bir takım projeler, planlar falan olabilir mi?
Yani benim kişisel görüşüm bunlar arkasında dolu laflar değil. Yani bunlara eğer Türkiye yönetimi inanıyorsa biraz saflık yapmış olur. Bu biraz şu anki krizi yatıştırmaya ve daha da sert açıklamalar yapılmasını engellemeye yönelik gibi geliyor. Zaten mesele sadece buradaki silahların verilmiş ve paylaşılmış olması değil. Şimdi bunları kullanacak kişiler de eğitiliyor. Yani yarın öbür gün Rakka operasyonu bittiği zaman bu operasyonu gerçekleştiren kişiler buharlaşıp yok olmayacaklar. Hı hı. Bunlar bu uzmanlıklarıyla bölgede varlıklarını sürdürecekler. Ve belki de Türkiye'ye yönelik bir harekat içerisinde daha uzmanlaşmış kadrolarla burada var olacaklar. Tabii Türkiye açısından tehdidin uzun vadeli stratejik bir tehdit olması, algılanması bu yüzden. O yüzden yani Metis'in açıklamaları bence sadece şu anki gerilimi azaltmaya yönelik, Türkiye'nin tepkilerini hafifletmeye yönelik, ilişkileri korumaya yönelik. Türkiye'den gelen açıklamalar biraz sert oldu. Yani Dışişleri Bakanı'nın açıklaması, Başbakanı'nın açıklaması. O yüzden biraz onları bence azaltmaya yönelik ama dediğim gibi çok etkili olacağını zannetmiyorum. Çünkü bir ortak hareket etme zemini yok. Yani Türkiye ne olursa olsun PKK'nın bağlantılı olduğunu düşündüğü bir örgütle yan yana gelmeyecektir. Bunun meşruiyetini kabul edecek adımlar atmayacaktır. Amerika bunu Türkiye'ye dayatamaz. Türkiye'de bunu hangi iktidar, hangi hükümet olursa olsun bunun altından kalkamaz. O yüzden ben ortak bir zemin olduğunu düşünmüyorum Rakka konusunda ya da PYD ile Türkiye'nin yan yana gelmesi konusunda.
Peki bir de onun ötesinde burada Türk dış politikası, Türkiye'nin Suriye politikasını çok yakından ilgilendiren bir gelişme aynı zamanda bu. Çünkü Fırat Kalkanı operasyonu her ne kadar tartışmalı bir biçimde, başarısı da tartışmalı, kayıplarda düşünüldüğü zaman sona ermiş olsa bile ya da çekilen kırmızı çizgilerin içerisinde kalmış olsa bile bir girişimdi ve oradaki aslına bakarsan IŞİD'le mücadelenin ötesinde Türkiye'nin güney sınırında bir koridor oluşturulmasını engelleme girişimi idi. Aslında kısmen de bu başarılmış gibi bir görünüm var. Gerçi bir takım Suriyeli Kürt yetkililerin Akdeniz'e çıkmaya yasal hakkımız var gibi bir takım Batı medyasında konuşmalarını görüyoruz ama bu Akdeniz'e çıkmanın yolu yok da yok gibi gözüküyor şu an. Zaten fiziki anlamda, coğrafi anlamda yok gibi gözüküyor. Türkiye'nin mesajlarında benim dikkatimi çekti bugün. Başbakanın da özellikle yaptığı açıklamada vurgulanıyor. Irak'taki gibi hatalar yapılmaması. Burada bir çelişki mi var acaba? Çünkü baktığımız zaman Irak'ta olup bitenlere, geçmişte olup bitenlere, tabii ki Irak'ın parçalanma sürecinin önü açıldı bir şekilde özerk yönetimlerle ama öte yandan orada kurulan Barzanistan'la da Türkiye'nin çok yakın ilişkileri var. Şimdi bunu anımsatmanın anlamı nedir? Neyi kastediyor? Irak'ta yaptığımız hatalardan ders alarak yanlış adım atmamamız lazım derken toprak bütünlüğüne atfen Çavuşoğlu söylemiş, Mevlüt Çavuşoğlu pardon, Dışişleri Bakanı söylüyor bunu. Nedir burada? Yani Türkiye'nin politikası birbirine mi girdi? Yoksa yok muydu hiç? Bu entiteyi engelleyeceğiz diye atılan askeri adımların hepsi boşa havaya mı atıldı gerçekten? Ortada hakikaten başarı mı yok? Nedir? Ya perspektif sorunu mu var burada?
Yani tabii ki Türkiye'nin Suriye politikasında pek çok savrulmalar oldu. Sadece Türkiye'nin değil aslında bölgedeki pek çok ülkenin ama en net olarak İran ve Rusya'nın duruşu başından beri çok değişmedi. Şimdi Türkiye, Amerika, Fransa, Batı bir şey denediler burada, Esad rejimini devirmek. Fakat bu çalışmadı, bu başarılı olmadı. Fakat fiiliyatta Suriye etki alanlarına bölünmüş oldu. Dolayısıyla burada Türkiye'nin en başta öngördüğü durumla şu an içinde bulunduğu durum arasında bir açıklık oldu. Ve Türkiye özellikle Başbakan Davutoğlu'nun görev bırakmasından sonra yeni yönetimle beraber Suriye'nin toprak bütünlüğünü önceleyen bir pozisyona geldi. Zaten bu pozisyona gelmesiyle beraber Rusya ve İran mutabakatlarının içerisinde Türkiye'de yer almaya başladı. Dolayısıyla orada ciddi bir strateji değişikliği oldu. O en büyük bence buradaki fark oradan kaynaklanıyor. Şimdi Irak'taki yapılan hatalar Irak'ın toprak bütünlüğünün altının oyulmasıydı. Şu anda hala bu durum devam ediyor. Irak bugün aslında 3 etki alanına bölünmüş durumda. Ve bu giderek kalıcılaşmaya doğru devam ediyor. Şimdi Suriye'de toprak bütünlüğünün korunması için Rusya, İran ve Türkiye çaba sarf ediyorlar. Dolayısıyla bunun karşısında yer alan Amerika özellikle Suriye'nin etki alanlarına bölünmesinden yana. Neden? Çünkü Suriye aslında Sovyet döneminden itibaren Rusya'nın etki alanında ve Rusya Suriye'yi bir bütün olarak elinin altında tutmak istiyor. Amerika'nın burada etkili olabilmesinin tek yolu Suriye'nin bölünmesi ve işte kuzeydeki PYD'nin şu anda etki alanının kendi denetiminde olması ya da burada bir federasyon oluşması. Bu sayede Suriye'nin bir bütün olarak Rusya'nın elinde kalmaması. Bence aradaki en önemli fark bu oldu. Şimdi Türkiye buna atıfta bulunarak Amerika'yı eleştiriyor ama yani şu bir gerçek ki Suriye'nin şu an etki alanlarına bölünmesinde o en baştaki 2011-2012'deki girişimlerin sonucu biraz da. Şimdi Türkiye orada strateji değiştirdiği için böyle bir eleştiriyi Amerikan tarafına yönlendirmiş oluyor.
Peki son olarak biraz Rusya'dan bahsettin ama Trump görüşmesi öncesinde tabii Soçi'deki toplantıda görüşmede kritik önemdeydi ki hemen ertesi günü Astana'dan da İran, Rusya, Türkiye arasında çatışmasızlık bölgeleri hatları test edilmesi için mutabakat çıktı. Nitekim bu görüşmenin asıl özü ticari ilişkilerin yanı sıra ki ticari ilişkiler biraz siyasi ilişkileri valla anladığımız kadarıyla Rusya ile normalleşme sürecinin başından beri hepimiz takip ediyoruz. Adım adım gidiyor ve siyasi çerçevede düzelmeyince ekonomiye de kaçılmaz olarak yansıyor. Bütün bu sürecin kazananı bu anlamda Ankara'yı kazanan taraf daha çok Rusya mı gibi görüyorsun? Sen de.
Yani tabii ki,
böyle devam ederse ve de bu politikalar.
Şimdi eğer Amerika ile bu ayrılıklar devam ederse Türkiye Amerika'yı dengelemek için Rusya'ya biraz daha yanaşması mümkün. Zaten Suriye stratejisinde özellikle dediğim gibi yani Türkiye, İran ve Rusya ayrı bir kanatta duruyorlar. O açıdan da yani Suriye stratejisi açısından da Rusya'ya biraz daha yakın. Ama burada Türkiye 24 Kasım'daki uçak krizinden sonra Rusya'yı kaybettiği zaman tamamen Batı ile aynı paydada buluştuğunda çok sıkıntılar yaşadı. Yani Türkiye açısından önemli olan bir denge siyaseti güdebilmek. Ama şu anda ibre Rusya'nın lehinde görülüyor. Hem Rusya'nın bu coğrafyada bulunması, Suriye konusunda Türkiye'ye daha yakın durması, Türkiye ile ilişkilere önem atfetmesi, aynı zamanda NATO'nun güney kanadını gevşetme gibi bir düşüncesi var Rusya'nın. Bu açıdan Türkiye'yi biraz Amerika'dan, NATO'dan uzak ve böyle küskün durması tabii ki Moskova'nın işine yarıyor. O açıdan bence önümüzdeki dönemde özellikle PYD kararından sonra hele ki bir de Rusya bu çatışmasız bölgeler işe yararsa ve doğuya Deir-i-Zura ve Rakka'ya güneyden Suriye rejimiyle beraber yürüme kararı alırsa o zaman Türkiye'yi daha yanında görme şansı var. Ama dediğim gibi yani Türkiye'de kendince bir denge yürütmeye çalışıyor ama bunda tabii ne kadar başarılı olabilir onu da önümüzdeki dönemde yaşayarak göreceğiz.
Evet, biraz da herhalde Erdoğan'ın Beyaz Saray'da Trump'la görüşmesinden sonra bu dengelere bakmak tekrardan herhalde gerekecek verilen mesajlardan, evet. İki liderin ilk buluşmasından neler çıkacağına bakmak gerekecek. Çok teşekkür ediyoruz Bora Bayraktar'a yorumları için. Evet, eksenin sonuna geldik. Sıcak bir gün, sıcak başlıkları aktarmaya çalıştım size. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Steppenwolf'dan Born to be Wild'la bitirelim. Go make it happen. Take the world in a loving embrace.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği ve Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.